Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş
Hoş
geldiniz.
bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Sevgililer gününü konuşacağız. Aslına bakarsanız gün olarak konuşmaya değer mi? İşte bize her gün sevgililer günü nereden çıktı bugün? Biz böyle günleri kutlamayız diyenler var. Bir kere günler ve kutlamalara nasıl baktığınızı bir öğrenmek istiyorum.
Şimdi muhtemelen bu reaksiyonlar yılbaşının popüler olmasından önce de ortaya çıktı. Ondan sonra fakat yılbaşının popüler olmasına mani olamadı. Anneler günü ve arkasından babalar gününün zuhuruyla da ben hatırlıyorum. Bu reaksiyonlar yine ortaya çıktı. Olur mu böyle şey, anneler için bir gün olur mu falan. Fakat ondan sonra anneler günü ve arkasından babalar günü onun kadar olmasa da çok popüler oldu. Şimdi Türk cemiyetinde yılbaşının, anneler gününün ve onlar kadar olmasa da babalar gününün inanılmaz ehemmiyeti bir yeri var. Yani bir kurban bayramı, şeker bayramı kadar ehemmiyeti var. Hele hele eski kandiller falan, onlar zaten tamamen neredeyse cemiyet için söylüyorum, unutulmuş vaziyettedir. Şimdi son zamanlarda bir de sevgililer günü çıktı. Sevgililer günü benim çocukluğumda Türkiye'de bilinmezdi. Ben yabancı memleketlerde penfriendlerim vardı, arkadaşlarım vardı veya çeşitli vesilelerle yurt dışına gittiğimiz olurdu. Orada sevgililer günü bilinirdi ama orada da fazla yaygın değildi. Yani orada da bir mesela Noel gibi veya bir yılbaşı gibi görülmezdi sevgililer günü. Biraz böyle matrak bir gün olarak görülürdü. Fakat globalleşmenin artmasıyla bilhassa 1990'lardan sonra biliyorsunuz tarihte çeşitli devreler vardır. Yani mesela en meşhuru Orta Çağ, Yeni Çağ, Eski Çağ diye yapılan bu geniş bir devre. Ama teknik olarak tarihçiler kendi branşlarına göre, mesela siyasi tarihçiler, askeri tarihçiler, sosyal tarihçi, ekonomi tarihçileri, bunlar hepsi devrelere ayırır. Mesela son 100 yılı çeşitli devrelere ayırmak mümkün. Ne gibi mesela? Mesela Birinci Can Harbi öncesi, Le Belle Epoque, güzel devir. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar geçen o çalkantılı, totaliter idarelerin hakim olduğu, insanların kıt kanaat geçindikleri ve sarsılan cemiyeti yeniden inşa ettikleri devir. Kendine göre bohem hayatın, kendine göre boş vermişliğin. Ama bu insan tabii cemiyetinde ehemmiyetli tesirler hasıl etti. Pek çok yazarlar, şairler, absürt akımlar, işte anarşizm olsun, sosyalizm olsun, bu devirde yayıldı. İşte İspanya Orta İç Savaşı falan. Bir de İkinci Cihan Harbi sonrası ne zamana kadar? 1990'a kadar, Soğuk Savaş devri. Bu Soğuk Savaş devrinde kendine mahsusiyetleri vardı. 1990'da komünizmin yıkılmasıyla, Doğu blokunun çökmesiyle yeni bir dünyaya uyandık. Bu yeni dünya sadece siyasi olarak işte artık komünizmin olmadığı bir dünya değil. Aynı zamanda globalleşmenin dünyaya iyice hakim olduğu bir devir. Son 200 yıl zaten bu global sermayenin bütün dünyaya hakim olmaya çalıştığı bir devirdir. Sömürgecilik, birinci, ikinci dünya savaşları, ulus devletlerin kuruluşları, milliyetçilik cereyanının ön plana çıkması, hatta sosyalizmin ön plana çıkması, İslamcılık, bunların hepsi işte bu global sermayenin dünyaya hakim olmasıyla alakalı bir şey olarak görülüyor.
Ya da olma çabasıyla.
Olma çabasıyla alakalı bir faaliyet olarak gözüküyor. Bunlar komplo teorileri değil, komplo teorileri bir tarafa kalsın. 1990'dan sonra global sermayenin artık sosyalizmin de yıkılmasıyla ciddi bir yer tuttuğunu, muvaffakiyet elde ettiğini görüyoruz. Artık dünyanın her yerinde çok uluslu denilen beynelmiler, şirketler var. Bu şirketler enerjiden tutun sanayiye kadar, ham maddeye kadar, hatta gayrimeşru mallara, yani uyuşturucuyu kastediyorum, kadar her yerin kartelini elinde tutuyorlar. Ve artık bunlar için bir milliyet, bir devlet, bir tabiyet, bir pasaport mevzu bahis değil. Böyle olan bir cemiyette ne lazımdır? Dini prensiplerin, ailenin, ananevi kaidelerin, işte aristokrasinin ikinci planda olması lazımdır. Ez cümle milliyetçiliğin ikinci planda olması lazımdır. Burada olması gereken nedir? Dünya büyük bir köydür. Dünya üzerinde yaşayan insanlar bu köyün çeşitli mahallelerinde oturan insanlardır. O zaman bu köy için ne takdir edilmişse bu dünya denilen büyük köyün insanları da o takdir edilene razı olacaklardır. İşte bu neticede istihlak cemiyeti tüketim toplumunu doğurmuştur. Tüketim toplumu dünyanın her yerinde insanların ihtiyacı olsun olmasın üretip harcamalarıyla izah edilir. Bunun çok çeşitli felsefi arka planı var. İnsanlar devamlı çalışmalı, devamlı üretmeli ve devamlı bu ürettiğini harcamalıdır.
Eskiden insanlar az kazanırlar ama az harcarlardı.
Şimdi? Evet. Şimdi çok harcadıkları için çok kazanmalılar. Böyle olunca cemiyete, aslında cemiyeti elinde tutan güce, o gücü de elinde tutan global sermayeye bağlanmış
oluyor. Hizmet ediyorlar bir noktada.
Mesela bir misal vereyim. Dünyanın en rahat yaşanan memleketlerinden bir tanesi Hollanda'dır. Hakikaten çok güzel bir memlekettir. Yani soğuğunu, karanlık gecelerini düşünmezseniz, yani refah cihetiyle, insanların birbirine saygısı cihetiyle, hürriyet cihetiyle öyledir. Zengin. Şimdi orada devletin bir politikası var. Mesela kiracılık çok zordur Hollanda'da. Gayrimenkuller zaten az, toprak az, nüfus nispeten fazla. Onun için evler hep küçüktür. Biliyorsunuz denizi doldurarak evler yapılmıştır. Kiracılığı çok ve kiralar çok pahalıdır. Devlet bir sistem kurmuş, herkes gelirine göre evde oturabilir. Ama devletin özendirdiği bir şey var. Devlet insanların ev sahibi olmasını teşvik ediyor. Ne kadar güzel değil mi? İnsanlar,
baktığınız yani, zaman evet.
Evet, devlet vatandaşın ev sahibi olmasını istiyor. Peki insanlar nasıl ev sahibi olacaklar? Yani Hollanda gelir dağılımının adil olduğu bir yer. Yani mesela Türkiye gibi, Mısır gibi memleketlerde biliyorsunuz zenginler çok zengindir. Fakirler çok fakirdir. Orta sınıf yoktur.
Azdır, evet.
Bizde 50'den sonra orta sınıf teşekkül etti. Şimdi güçlü bir orta sınıf var ama yine Avrupa'daki inkişaf etmiş memleketlerden farklı olarak bizde çok fakirler fazla, çok zenginler fazla. Yani gelir birbirine yakın değil ama orta sınıf var. İşte
evet, Türkiye makas dediğimiz şey açık.
Açık ama orta sınıf var. Mesela bazı yerde orta sınıf yoktur. Şimdi Hollanda'da orta sınıf çok yaygın. Hollanda halkı bu orta sınıfı ev almaya teşvik ediyor. Bu da ev alıyorlar. Nasıl ev alıyorlar? Bir miktar peşinat verip borçlanıyorlar. Ve ömür boyu bu borç ödüyorlar.
Uzun vadeli borçlanmalar.
Şimdi bu onların, uzun vadeli borçlar. Bu onların devlete, cemiyete, iş yerlerine, dolayısıyla sermaye olan bağlılığını kuvvetlendiriyor. Yani o insan çalışmak mecburiyetindedir.
İşten çıkmak gibi bir
lüksü yoktur. Evet, az kazanmak gibi bir lüksü yoktur. Çünkü bir de onun harcaması vardır normal. Yani Avrupalılar harcamayı severler. Yani şahsi harcamaları. Hele Hollandalılar Almanlardan farklı. Almanlar mesela daha kıt kanaat gibi ama Hollandalılar öyle değil. Fransızlar öyle değil. Onun için devamlı para kazanmaları lazımdır. İşte tüketim toplumu dediğimiz şey bu. Sizi harcamaya mecbur ederek elmanınıza el koymadan, sizi hiçbir şeye zorlamadan. Fakat amme efkarına.
Aslında kendi hedefinizmiş gibi göstererek.
Evet. Tabii o da bir avantaj. Ayrı mesele. Biz paranın olup da malın olmadığı zamanları da gördük. Malın da paranın da olmadığı zamanları gördük Türkiye'de. Yani en azından bu gene bir tabii hürriyettir. Ama neticesi sizi global sermayeye bağlı. İşte bu tüketim toplumunu tenkit edenler bundan dolayı tenkit ediyor. Ama çoğu bunun farkında değil. Onlar işte israf falan ananevi şeylerle izah ediyor. Tabii ki israf yani hem dini olarak hem ahlaki olarak doğru bir şey değil. İsraf nedir? İnsanın ihtiyacı olmadığı bir şeyi kullanması. Yani 10 mumluk ampulü boşa yakmak da israftır. Musluğu iyi kapatmayıp damlatmak da israftır. Halbuki ne kadar onun şeyi olacak ki? Yani masraf olacak ki? Veya işte meyveleri, sebzeleri kullanmayıp çürütmek de israftır. Halbuki nedir onun zararı yani? 3-5 kuruşluk bir şeydir. Ama
bir ev için böyle bunu katlayarak büyüttüğünüzde.
İşte israfın küçüğü büyüğü olmaz. Evet. Ama evinize misafir geldiği zaman bütün avizeleri yakın, bütün mumları yakın. Bu israf değildir. Çünkü bu bir şey için kullanılıyor. Bunu birbirine karıştırmamak lazım.
Amacı var.
Evet. Yani servet olan birinin güzel giyinmesi, güzel arabalara binmesi, güzel evlerde oturması, güzel eşya kullanması ve sık sık bunları değiştirmesi bunlar israf değildir.
Ya da güzel hediyeler alması.
Güzel hediyeler alması. Bunlar israf değildir. İşte bunu karıştırmamak lazım. Şimdi bu tüketim toplumunun biraz evvel söyledim devam etmesi için bazı şartlar var. Bunlardan bir tanesi de bu hususi günlerdir. Bize çocukluğumuzdan beri empoze edilen hususi günler var. Her dinin mukaddes günleri var. Mukaddes ne demek? Dinin beğendiği, tasvip ettiği şeylere mukaddes deniyor.
Bir anlamı olan.
Evet.
Değil mi?
Bu bir eşya olabilir. Yani bir din büyüğünün, bir peygamberin eşyası olabilir. Dinin mukaddes saydığı bir yer olabilir. Dinin mukaddes saydığı bir insan olabilir. Dinin mukaddes saydığı bir söz olabilir, dualar. Dinin mukaddes saydığı bir gün olabilir. İşte kandiller, bayramlar böyledir. Her dinin böyle mukaddes günleri vardır. Tabii bu mukaddes günler zaman içinde bütün cemiyet için olduğu için hem dini hem içtimai bir kutlamaya dönüşüyor. Çünkü dini günler sadece ibadet ve ihya değil aynı zamanda sevinme günleridir. Nitekim bayram günleri sevinme günleridir. Yani Mevlid Kandili ne demektir? Mevlid Kandili Hazreti Peygamber'in doğumu için sevinmek demektir. Muharrem ne demektir? Muharrem yeni bir yılın nasip olduğu için, nasip ettiği için Allah'ın sevinmek demektir. Miraç ne demektir? Cenab-ı Peygamber'in göklere yükselmesi ve ondan namazın hediye edilmesine sevinmek demektir. Regaib ne demektir? Hazreti Peygamber'in müjde. Yani her berat ne demektir? İnsan her mübarek gün aynı zamanda sevinç, sürur, neşe, günüdür. Bu bütün dinlerde de böyledir. Tabii böyle olunca ister istemez insanlar gündüz ibadetlerini yapıp akşam bir akşam ibadetlerini yapıp gündüz eğlenmeyi de ihmal etmemişler.
Şimdi bu aslında biraz yaşama biçimimizle ilgiliymiş gibi görünüyor. Yakın zamana kadar biraz önce saydığınız o önemli günlerin, kandillerin ya da işte Hicri yılbaşının kutlandığını, insanların bu günlerde birbirlerine tebrikler gönderdiğini, hediyeler aldığını,
yemek ve ziyafetler verdiğini,
evlerinde misafirleri açtığını ya da hiç kimse gelmese bile kendi evindeki düzenini değiştirdiğini biliyoruz, konuşuyoruz. Şimdi galiba bizim yüzümüzü çevirdiğimiz yön değişince kutladığımız günler ya da gündemimize giren, kutlamasak bile gündemimize giren günler de değişmiş.
Tabii. Yani bizim 200 yıllık bir Avrupa maceramız var. Avrupalılaşma maceramız var. Bu Avrupalılaşma maceramızın bir zaruretin eseri olduğunu söylemek lazım. Yani hiçbir zaman kuru bir taklit değil. Güçlü olan her zaman taklit edilir. Bu insanın tabiatında vardır. Küçük çocuklar bile aralarında güçlü olanı taklit eder. Onun gibi giyinir, onun gibi hareket ederler. Cemiyette böyle güçlü, herhangi şekilde güçlü olan figürler taklit merciidirler. Bu normal bir şey. Şimdi Avrupa siyasi ve askeri cihetle güçlendi. Arkasından ekonomik cihetle güçlendi. Tabii geri kalan Şark Avrupa'nın güçlenmesi karşısında ne yapacak? Yani nasıl telafi edecek bunu? Amerika'yı yeniden bulmanın, keşfetmenin manası yok. Avrupa'yı taklit. Demişler ya zaten Namık Paşa'ya mal edilir. Yani Avrupa'yı taklitte isticali eylemez isek Orta Asya'ya dönmemiz mukadderdir. Yani bu memleketi de kaybedeceğiz. Avrupa'yı taklitte isticali eylemez, acele etmez isek. Şimdi buradaki taklit tabii bizde şimdi taklidin menfi negatif manası da var. Bir insanı taklit etmek mesela. Veya kuru taklit, şekli taklit değil tabii ki. Buradaki taklit uyumak demek. Avrupa nasıl zenginleşti, Avrupa nasıl güçlendi? Bunun prensiplerini tespit edelim ve yapalım dediler Osmanlılar. Hı hı. Şark yani o zaman Şark'ın bir mesele Osmanlılar'dı. Bunu yaparken tabii şunu düşünmediler ki Avrupa'nın bu ilerlemesi sadece teknikle fenle olmadı. Teknik ve fennin sosyal hayatta bağlantısı vardır.
Biraz tabandan gelmesi gerekiyor galiba. Evet. Yukarıdan geldiğinde vatandaş kabul etmiyor
evet,
bunu.
Evet, bir de o var. Yani yukarıdan yapılan empozeler her zaman negatif şeyler doğurur. Alttan gelmesi lazım. Hı. Yani cemiyetin
talebi olması lazım
evet.
Cemiyetin.
Cemiyetin talebi olması lazım. Bunun buna inanması lazım.
Hazır olması
lazım. Bu yapılamadı çünkü acil bir yangın vardı. Yani yangında siz bir anda ne elinize gelirse onu atıyorsunuz dışarıya. Burada da o yangın sebebiyle Avrupa'nın işte askeriyesini alalım. Aman aman fazla kültürü bize benzemesin dediler ama işte ikisi bir aradadır. Bunu Japonya'da yaşadı. Japonya Avrupa'yı taklit etmeye başladığı zaman Avrupa ülkesi gibi ülke oldu Japonya.
Kolay olanı almak daha basit geliyor evet. Zaten. Evet. Her zaman öyledir. Yani çocuğun aklında kalan da önce en kolaydır. Dilde kolaylaştırma evet. Vardır. Zor kelimeler bakarsınız nasıl kolay geliyorsa öyle yumarlanır ve öyle yerleşiverir. Evet. Burada da galiba kültürü
aynen.
Almak daha kolay olmuş.
Aynen. Şimdi mesela Avrupa'ya talebe yolladılar. Dediler ki siz Avrupa'ya gidin. Orada ulumu fenliğe tahsil edin. Yani askerlik, mühendislik neyse tıp oranından ileri olduğu tahsil edin. Çocuk Fransa'ya gidiyor. Ekseriz Paris'te. Şimdi gidiyor tabii kafası müsait değil veya tahsille merakı yok veya var ama yani bambaşka bir filmlerde oluyor bambaşka bir yerde uyarınsa neredeyim ben diyor.
Alışana kadar.
Yer, evet yani memleketinde akşam herkesin evinde oturduğu kaç köç kadın erkek bir arada oturmadığı eğlencelerin bile mahdut olduğu ağırbaşlılığın ciddiyetin mevcut olduğu bir yerden Fransa gibi, Paris gibi her şeyin serbest olduğu, kadınların, erkeklerin gayet rahat birbirleriyle görüştüğü gece sabaha kadar her yerin ışıl ışıl olduğu. Her türlü bizim için sefaat ve menhiyat olarak görülen işte içki gibi, kumar gibi, eğlence kişilerinin orada gayet tabii görüldüğü bir yerde insanın da nefsi var. Elbette ki buna uydular. Şimdi memlekete döndükleri zaman Fransız gibi giyindiler, Fransız gibi konuştular, Fransız gibi hareket ettiler. Bu şunu göstermek içindi. Ben orada boş durmuyorum. Bakın tahsilimi de yapıyorum. Aslında tahsil falan yaptığı yok. Ama nereden bilecekler tahsil yapıp yapmadığını? Görünüşü tamam Fransız gibi. O zaman bu tahsili de yapmıştır dediler. İşte bu inanılmaz bir yanılgıydı.
İmaj oluşturmuş kendine yani.
Bunu Sultan Aziz ve daha ziyade Sultan Hamid fark etti ve yurt dışına talebe göndermeyi men etti ama artık iş işten geçmişti. Yurt dışından dedi biz hoca getirelim dedi.
Bir kere dokundun mu ondan
evet.
Sonra değil mi?
Evet. Sultan Mahmut, kaçınılmaz. Sultan Mecid devrinde yurt dışına giden Osmanlı ricalinin neredeyse tamamı bu benim anlattığım şekildedir. Ha bunların içinde tamam. Mesela İngiliz Said Paşa. Bak Anadolu İngiliz Said Paşa gibi hakikaten bir hakkın tahsilini yapmış. Astronomide, matematikte muazzam kitapları var. Öyleleri de var.
Ama
o da İngiliz Said. Hanımı İngiliz, aile hayatı İngiliz. Yani yalısı var, karısı dekolte olarak balkona çıkıyor. Düşünün Osmanlı İstanbul'unda tasavvur edin. Tamam, karısı ecnebi bir şey. Gemi yanaşırken bütün herkes onu görmek için bu tarafa dönüyor. Gemi yan yatıyor bu sefer.
Yani belki düşünün, belki dışarı çıkmıştır.
Dışarı çık görelim diye falan. Şimdi böyle bir düzen, ama iş işten geçti. Neticede biz yüzümüzü Avrupa'ya döndürünce bu kıyafetle, konuşmalarla, hareketlerle, musikiyle derken ciddi manada Osmanlı ülkesi Avrupa'nın kötü bir kopyası oldu. Ancak idarecilerin dirayeti ve kurulmuş olan ananelerin sağlamlığı bir müddet daha, işte ananelerine bağlı, Türklüğe, Müslümanlığa sadık bir devlet olarak hayati edildi, bir müddet daha devam ettirdi. Ama artık rota bu tarafa doğruydu. Gemi bu tarafa doğru gidiyor, batıya doğru. Siz içinde doğuya doğru koşsanız bunun bir kıymeti yok.
Şimdi batıya döndükten sonra yönümüzü, oradan pek çok getirimiz olmuş. İşte bilimle ilgili, sanatla ilgili Türkiye'ye gelen bilim insanlarından alınanlar, mimaride değişim, orduda değişim vesaire. Ama bununla beraber en kolay değişim sosyal hayatta olmuş. Ve biraz önce söylediğiniz gibi bazı paşaların hayatlarını değiştirmesiyle, oraya giden öğrencilerin beraberinde sadece eğitimlerini değil ki almış olsalar bile oranın günlük hayatını getirmeleri, çok sıra dışı kalmaları toplum hayatında, neredeyse parmakla gösterilecek kadar az olmaları, biraz da biraz önce söylediğiniz o özenti duygusunu oluşturmuş. Bir bakmışız ki bu cemiyetin içinde yaşayan, Avrupa'ya hiç gitmemiş, orayı hiç görmemiş insanlar da onlar gibi yaşamaya başlamış. Evet,
yaşamıştır değildir. Her kim ki gitmemiş Paris'e. Yani Paris'i görmeyen insan değildir. Hatta eşektir demiş. Zatenliz'in babası görmüş müydü? Yok. O zaman siz yani eşek oldu, evet. Şimdi böyle bir karikatürize edilen bir Avrupa hayranlığı var. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında mesela, En Tip Şık adlı romanında, bu tarz zübbeleri, Araba Sevdası romanında Recaizade'nin Mihruz Bey tiplemesinde, bu sati, yüzeysel Avrupa hayranlarının, Avrupa'nın kılık şeyin, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Yeğenim adında bir şiiri vardır. Monolog, dünyanın monolog şaheseridir zaten o. Onu okumayı tavsiye ederim. Yani amca yeğeniyle kendisini mukayese ediyor. Ve? Yani yeğeninin Avrupa'ya olan hayranlığını, onun tam tersi bizdeki kıymeti. Mesela bizde büyüklerin yanında başı örtmek edeptir. Burada açmak edeptir. Bizde tarih mektubun altına atılır, bunlar da üstüne atılır. Böyle anlatıyor. Çok esprili, mizahi bir hikayedir. Bu güzel tasvir ediyor bu yaşanan sıkıntı. Ve enteresandır. Avrupalılaşma bize Türkler vasıtasıyla girmiştir. Rumlar, Ermeniler vasıtasıyla değil. Hatta onlar mukavemet etmişlerdir Avrupalılaşmaya. Çünkü onlar Şark Hristiyanlar olduğu için. Avrupa kültürüne hatta Çengelköy'de bir kilisenin papazı vaaz vermiş. Aman siz Türklere benzemeyin demiş cemaat. Hmm. Türkler demiş kötü insanlar, adetlerini terk ettiler. Siz onlar gibi olmayın, Avrupalılara benzemeyin diye vaaz ettiğini bizim pederin bir edebiyat hocası anlatmıştı. Ben dedi bizzat oradaydım, dinledim. Yani düşün, Rum ve Ermeniler ve Yahudiler bile Türklerin bu Avrupa'ya benzeme şeyine endişe duyuyorlar, kaygı duyuyorlar. Ama onların derdi başka. Onlar Şark Hristiyanlığı hüviyetini kaybedeceklerinden korkuyorlar.
Çünkü onlar bunu kaybetmemek için çok uzun yıllar
mücadele ettiler. Şimdi bu sancılı devirleri filmlerden, romanlardan, herkes edebiyattan, şuradan buradan biliyor. Ve biz bu sancıyı hala yaşıyoruz. Karikatürlere bile girmiştir. Yani Alman usulü yürüyüşten sonra akşam evine gelip entaresini gibi ayağın altına nargile içen adam şeklinde karikatür edilen insanlar vardır. Aynı saati kullanmışız, düşünün. Bir yandan Avrupa saati, bir yandan ezani saat. Yani ikisi bir arada gidiyor. Miladi takvimi, daha doğrusu miladi demeyeyim, Rumi takvimi, bir yandan da Hicri takvimi kullanıyoruz. Yani her şey bizim, bir Avrupa'yı mekteplerimiz var, bir eski usul medresemiz.
Bu da bir karmaşa ama.
Bu da bir dualite. Evet. Ve bu dualite, ikililik devamlı bizim hayatımızda var ve adeta bir riyakarlık, bir ikiyüzlülük olarak bizim cemiyetimize bugün bile yerleşmiştir. Yani kokteyl mesela bizim adetimize asla uymayan bir şey. Evet. Kokteyl yaparlar ama ondan sonra oturup ayaklarını altına alıp bir şarkıda çay içmeyi o kokteylden daha zevkli bulurlar. Bunlar modern insanlardır. Bu neden? İşte bu dualitenin getirdiği bir
sıkıntı. Yani aslında mayamızda olanı seviyoruz, istiyoruz ama bir taraftan da şeklen kendimizi göstermeye çalıştığımız
bir anormal bir durumdur. Zemin. Nedir? Yani Avrupa'nın bile sizden böyle bir beklentisi yok. Bazılarına sorarsanız Avrupa bizim böyle olmamızı istiyor. Hayır, Avrupa'nın derdi bile değil. Siz şahsiyetsizseniz Avrupa ne yapsın?
Yani. Bir de şöyle bir şey var. Yani bizim aslında onlara benzememizi isteyen kimse yok. Bizim düşünün, Türkiye'ye gelen turistleri kendilerine benzer hiçbir yeri görmek istemiyorlar. Tam tersine, yüksek binalarla hiç alakaları yok.
Tam tersine arkalarına dönüyorlar. Alakası yok. Adam lokanta ararken bile kendinde olmayanı arıyor.
Dolayısıyla aslında kendimizi koruyabilmek tercih edilirdi elbette ama o dönemde farklı olmak, biraz daha farklı bir kimlik, evet, kazanmak ve bununla prim yapmak.
Evet, yani madem ki bizim rotamız Avrupa'ya, Avrupa'yı olanlar kazanıyor, Avrupa'lı olanlar terfi ediyor, Avrupa'yı olanlar dünyalık kazanıyor diye düşündüler. Ehil olan da olmayan da Avrupalılaşmaya çalıştı ve ortaya pek çok komik manzara hasıl oldu. Bu sadece kılık kıyafetle değil, sosyal hayatıyla, hal hareketiyle de oldu. Ve daha sonra biliyorsunuz Sultan Abdülhamit bu şeyin gemini son tutanlardandı. Güçlü karakteriyle, biraz da baskıyla bu kayan kayayı eliyle tutmaya çalıştı. Fakat o da yoruldu. Artık bir müddet sonra kollarını açtı ve bu kaya süratle yuvarlanmaya başladı. İttihat ve Terakki devri bizim artık her cihetle, yani fen cihetiyle değil ama, dünya görüş cihetiyle değil, demokrasi cihetiyle değil, yani şeklen tamamen Avrupalılaştığımız bir devirdir. Ve ondan sonra Cumhuriyet İnkılabı zaten bunu tamamen teyit etmiştir ki biz artık tamamen her halimizde, kılık kıyafetimiz, yaşantımız, aile hayatımız, her şeyimiz, hatta dini hayatımızda bile Avrupa'yı bir cemiyetiz. Fakat tabii böyle demekle böyle olunmuyor. Avrupa'nın üniversal değerleri maalesef bizde tutmadı ve hala da tutmamıştır. Mesela demokrasi. Demokrasi insanların bulduğu en iyi sistem. İnsanların bulduğu diyorum. Yani herkesin gönlünde başka bir sistem olabilir. Ama bu demokrasi biraz demokratlıkla alakalıdır. Avrupa'da önce demokratlık başlamış. Yani insanlar demokrat olmuşlar. Ne demek demokrat? Kendi prensiplerinden taviz vermeyen ama başkalarının fikirlerine, dünya görüşüne, hayatına saygı gösteren
kendisi
insan demek.
Kendisi kendi istediği gibi yaşayan, evet, ama başkalarının nasıl yaşadığına karışmayan.
Evet, karışamayan. Çünkü öyle bir hakkı yok. Hı-hı. Ha şunu yapabilir. Meşru dairede kendi prensiplerini, propagandasını yapabilir. Ama diğerlerini buna mecbur edemezse buna demokratlık diyoruz. Osmanlı cemiyeti büyük ölçüde demokrat idi. Ama demokrasi değildi. Fakat biz bu batılılaşma maceramızdan sonra o demokrat hüviyetimizi kaybettik. Ama demokrasi macerasına giriştik.
Ama çok enteresan bir şekilde. Yani aslında altyapı demokrat iken demokrasiyi bu kadar ertelemiş olmak, bu kadar sonrasında şey, problem yaşamış olmak da ayrıca konuşulması gereken bir
Türk
şey.
Türk cemiyetinin dejenerasyonu çok ciddi psikolojik ve sosyolojik bir tetkik mevzudur. Bu cemiyet, biz eskisini bildiğimiz için hayret ediyoruz. Şimdi içinde bulunduğumuz cemiyet, sokaklara tüküren, hayvanlara eziyet eden, karısını döven veya kaba güçten anlayayım, öyle diyeyim. Karısını dövmek çok âmi bir tabir olur çünkü bu iş kaba güç meselesidir. Yani gücü yeten erkeği de döver, yani çocuğu da döver. Gücü yetmeyen acizdir. Bu cemiyetin bu hali nasıl oldu? Bu çok enteresandır. Bunun tabii çok sebepleri var. Ama mesela Osmanlı cemiyetine bakıyoruz. Osmanlı cemiyetinde bülbül dinlemek için adam tabiye gidiyor. Yani kayık tutuyor bir insan. Bülbül sesi dinlemek için adamın estetik değerlerine bakın. Yaptırdığı evleri, dokuttuğu kumaşlara bakın.
Tam aslında biz bugün başka bir konu konuşacağız ama şimdi biraz da estetikle, evet, ilgili olduğu için sorayım. Bunlar istisna mıydı? Yani şimdi kaya binip bülbül dinlemeye giden birisinden bahsediyoruz ama toplumun geneli de böyle
şimdi
miydi?
Şimdi tabii ki cemiyetin geneli gidip de
şimdi
bülbül sesi.
Şimdi de vardır su
ama,
sesi dinlemek için.
Ama şimdi
için
şöyle
daha
Osmanlı
çıkan
cemiyeti, Osmanlı cemiyetinde bunlar hakimdir. Yani rafine insanlar hakimdir her şeye. Sanata, edebiyata, politikaya, her yere onlar hakimdir. Yani diğerleri öyle olmasa bile bunlar hakimdirler. Şimdi tersidir. Bunlar istisnaidir ve cemiyete hakim değildirler. Dolayısıyla cemiyeti yönlendiremezler. İnsanlara rol modeli olamazlar. Şu anda da vardır elbette ki. Problem budur zaten. Yani elitlerin değişmesi. Cemiyete yön veren elitlerin değişmesi meselesi.
Yön verenler değişti. Öyle
yoksa sayı belki aynıdır. Ama bu hakimiyet meselesidir. Yani problem bu. Ama bu dejenerasyon ciddi. Mesela dini mevzularda dejenerasyon. İki türlü dejenerasyon var. Bir, ham sofu kaba yobazlık istikameti. Öte taraftan her şeyi hiçe sayan, labalice, hatta ateizme, dinsizliğe kadar varan bir gevşeklik. Mesela iki dejenerasyon var. Osmanlı bunun ikisinin ortasında. İyi bir Müslüman ama hiçbir zaman ham sofu kaba yobaz değil. Milliyetçilik. Osmanlılar Türk'e sahip çıkmış, Türk kültürüne sahip çıkmış, Türk diline sahip çıkmış ama hiçbir zaman bir şovenizm yapmamış. Hiçbir zaman da kimliğini inkar etmemiş. Şimdi iki uç var. Bir, her şeyi yok sayan aşırı şovenistler veya Türk kültürüne, Türk diline sahip çıkmayı çağ dışı gören bir ekol.
İkisi arasında baskın olma savaşı var da o yüzden bu kadar uçlar var
ama hakimler
aslında.
Bunlar. Uç olanlar hakim.
İşte aslında ortadaki güçlü olmadığı için ikisinin, evet, savaşı devam,
evet,
ediyor.
Evet. İşte nasıl dedim orta sınıf bizde güçlü değildi. Şimdi yeni yeni güçleniyor. Osmanlı'da da elbette ki aşırı uçlar vardı. Mesela Kadızadeliler ama her zaman aşırı uçlar azdı. Bugün de Avrupa'da aşırı uçlar vardır ve bunların sayısı azdır. faşistler, komünistler, bunun hepsi vardır ama azdır bunların sayısı. Cemiyete hakim değildirler, siyasi hayata hakim değildirler, ekonomik hayata, sosyal hayata, marife hakim değildirler. İşte bizde hakim olması bir problem. Şimdi tabii ister istemez bu kültürü benimsediğiniz zaman o kültürün bazı sosyal unsurları da sizin hayatınıza giriyor. Bu sadece kılık, kıyafet, ceket, kravat değil. Hı hı. Şimdi bizim kültürümüzde bir prensip var. Bu bizim dinimizden geliyor. Çünkü din de bizim kültürümüzün içindedir. Yani dini inkar etmek aptalca bir şeydir. Şimdi Rıza Nur kendisinin dinsiz olduğunu deklare ettiği halde hatıralarda diyor ki din bir millet için çok mühimdir. Çünkü o milletin kültürünü hasıl eden unsurlardan en mühimi dindir. Siz bu dini kaldırırsanız veya yok sayarsanız o kültür çöker. İşte Türkiye'de olan budur diyor İttihatçılar devrinden itibaren. Hmm. Bakın bunu Rıza Nur diyor. Kendisi,
yani kendisi
açıkça dine inanmadığını, beğenmediğini o deklare ettiği halde. Siz bir kere bunu inkar edemezsiniz. Bizim cemiyetimizin, bizim değil bütün cemiyetlerin mayasında bu vardır. Ben dinle alakam yok demek, dini yok saymak veya dini öğrenmemek hakkını size vermiyor. Dini öğreneceksiniz ve onu yok saymayacaksınız. Ama ister inanın ister inanmayın. Çipras Türkiye'ye geldi. Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret etti. Ve İstanbul Patriği'ni ziyaret etti. Ne alakası var? Bir kere Yunanistan'da kilise İstanbul Patrikliğine bağlı değil. İkisi birbirinden müstakil. Ve daha mühimi Çipras komünist ve ateist. Dinle alakası yok. Ve
bunu açıklamış birisi.
Tabii bunu ifşa etmiş birisi. Onun için ben saygı duyuyorum ona. Geldi bunu. Niçin yaptı bunu? Diyeceksiniz ki politik olarak yaptı. Evet bu mümkün. Neticede kaideyi oyunun kaidelerine göre oynayacaksınız. Ama aynı zamanda şunu biliyor ki Yunan milletinin mayasında Ortodoksluk en mühim unsurdur.
Birleştirici.
Birleştirici unsurdur. Çünkü orası da sadece Elenler değil. Her çeşit Rumca konuşan insanın toplandığı bir yer. Bunu da bilmek lazım. İşte onun için geldi. İstanbul Patriği'nin önünde diz çöktü. Ruhban Okulu'nu ziyaret etti. Ve Türkiye'yle de iyi münasebetleri var.
Kargaşanın evet, içinde yaptı evet. Bunu yani.
Yani Türkiye'ye bir mesaj vermek için yapmadı. Çünkü Türkiye'yle iyi münasebetleri olan ve iyi münasebet olmasını isteyen uzlaşmacı bir politikacı Çipras. Neden? İşte bunu bildiği için. Onun için din bizim kültürümüzde de emniyetli bir yer tutuyor.
Peki şimdi sevgililer gününden bahsediyoruz. Sadece sevgililer günü değil. Bunun gibi bir takım günler ve vatandaşın ikiye ayrıldığını görüyoruz kutlama noktasında. Diyor ki birileri benim bugününle ilgili Hristiyanlıktan herhangi bir şekilde mayalanmış olmasıyla bir alakam yok. Ben sevdiğim insana sevdiğimi gösterecek evet. Herhangi bir gün olarak görüyorum. Bir kısım da diyor ki hayır bugünün Hristiyanlıkta bir yeri vardır, bir değeri vardır. Adı da Aziz Valentin günüdür. Dolayısıyla ben bugünü kutlamam. Bunların hangisinin açıklaması, daha doğrusu ikisinin de açıklaması nasıl diye soralım. Hangisi bize yakın?
Şimdi bizim kültürümüzde, gene tekrar ediyorum, bunun temelleri gene dinden geliyor. Gayrimüslimlere benzemek çeşit çeşittir. Bunlardan bir tanesi faydalı şeylerde benzemektir. Yani onlar tayyare yaptı diye senin tayyare yapmamanız veya onlar bir kompütür yaptı diye sizin yapmamanız, kullanmamanız, bu gavur icadıdır demeniz, bu doğru değildir, aptalcadır. Tam aksine bu Müslümanlığın da, Türklüğün de, milletin de aleyhinedir. Geri kalırsınız.
İlim neredeyse.
Evet. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, utlubul ilme velev kâne fissin. Çin'de bile olsa ilmi talep ediniz, arayınız, bulunuz. Çin biliyorsunuz o zaman hiç Müslümanlıkla arkası olmayan memleket. Hikmet müminin yitik malıdır, nerede bulsa alır. Yine Hazreti Peygamber'in sözüdür. İkincisi, dini mevzularda benzemek gayrimüslimlere. Yani onlar gibi ibadet etmek. Onların mukaddes bildiği şeyleri mukaddes bilmek. Ne gibi mesela? Noel, Paskalya, efendim, Yom Kipur.
Yoğurtları.
Nevruz, Mihrican. Bunlar gibi. O dinin mukaddes günü olduğu herkese bilinen ve o dinin mukaddes günü olarak kutlanan günleri
ve onun gibi
kutlamak. Ve onlar gibi yapmak. Hı hı. İbadetlerini onlar gibi yapmak. Mesela namaz kılıyor ama mesela namazda sallanmak Yahudi adetidir. Yahudiler dua ederken sallanırlar mesela. Bu bile yasaklanmış bizde. Yahudilere benzemek. Hı hı. Hazreti Peygamber'in pek çok hadis-i şerifinde Yahudilere benzemeyiniz, Hristiyanlara benzemeyiniz, Mecusilere benzemeyiniz. Yani devamlı bu benzememe, ibadetlerde benzememe, dini hususlarda mesela kim kendini bir kavme benzetirse onlardandır. Bu bir hadis-i şerif. Bunu izah edenler diyor ki bu dini mevzularda benzemektir. Onlar gibi inanmak. Mesela Hristiyanlar nasıl inanıyor? Siz öyle inanmak. Mesela Allah Hazreti Peygamber'e girmiştir. Onda uluhiyet vasıfı vardır demek Hristiyanlar gibi inanmaktır. Mesela bu Hristiyanlara benzemek olduğu gibi onlar gibi ibadet etmek de yine Hristiyanlara benzemek demektir. Bu men edilmiş. Hazreti Peygamber tarafından şiddetle men edilmiş. Hazreti Peygamber zamanında bu şekilde tatbik edilmiş. Bundan sonra da Müslümanlar dini mevzularda mümkün mertebe gayrimüslimlere benzememeye çalışmışlar. Gelelim üçüncü kısma. Bir faydası yok. Yani top gibi, tüfek gibi, kompütür gibi, tayyare gibi bir şey değil. Telefon gibi bir şey değil. Ki gavur icadıdır ne yapalım diye düşünesiniz. Ama dini bir şey de değil. Yani bir Noel gibi, bir Paskalya gibi bir ibadet, inanç değil. Adet. Avrupalılar pantolon giyerler. Kravat takarlar. Masada yemek yerler. Ayrı ayrı tabaklarda mesela. Bu bizim kültürümüzde yok. Biz yerde yemek yeriz. Türk kültüründe de böyledir. İslam kültüründe de böyledir.
Ortaya bir tabak
konur. Ortaya bir sofra konur. Bu sofraya bir tabak gelir. Ortadan yeriz biz. Bunun faydaları da vardır. Şeyler olmakla beraber dezavantajları, faydaları da vardır. Peki şimdi masada yemek yemenin mahsuru var mı? Yok. Adet çünkü bu. Hazreti Peygamber'in ehli kitabın kıyafetlerini giydiği, ayakkabılarını giydiğini biliyoruz. Hı hı. Bu adette benzemenin bir zararı yok. Şimdi bu günler de böyle, yılbaşı mesela. Efendim anneler günü. Bunlar da Avrupalıların adet olarak yaptıkları bir şey. Şimdi Noel öyle değil. Noel dini bir gün. Noel'i kutlamak vaziyete göre tehlikeli bir şey bir Müslüman için. Hı hı. Müslümanın kendi bayramları var. Sen onu kutlayacaksın. Ama mesela yılbaşı adet. Yeni bir yılbaşı dediği için seviniyor. Anneler günü adet işte annelere. Şimdi bu sevgililer günü de sonradan ihdas edildi. Benim çocukluğumda bu kadar yaygın değildi. Bu sonradan tüketim cemiyetiyle beraber ortaya çıktı. Hatta absürt bir şey. Alaya alınan bir şeydi. 90'lardan sonra çok yayıldı Avrupa'da da. Ama Avrupa'da vardı. Bizde çok sonra ortaya çıktı. Bu bir adet. Evet o gün Saint Valentin yortusu ama insanlar Saint Valentin yortusunu falan düşünmüyor. Veya yılbaşı da o gün Hazreti İsa'nın sünnet olduğu gün olarak bilinir. Ve Hristiyanların bir yortu günüdür ama hiç kimse o yılbaşını yortu olarak görmez. Onun için adete dair şeylerde bunları kutlamak veya bunlara kıymet vermenin dinen bir mahsuru yok. Ama bir Müslümana yakışır mı? Bu ayrı bir mesele. Yani bir kavmin bir şahsiyeti vardır. Şahsiyetini de muhafaza etmek lazım. Avrupa'dan gelmiş ve hiç faydası olmayan adetleri hop balıklama atlamanın manası yok. Evet onlar da Türklerden gelen adetleri vaktiyle kabul etmişler. Bizim sefirlerimiz gitmiş onlar gibi giymişler ama yani neticede onlar bizden üstün olduğu için sosyal olarak biz geride kaldığımız için her zaman taklit edecek onlar oluyor. Ama bu da bir millet olarak insan iyi bir puan değildir. Onun için adetlerde de mümkün mertebe bu fikrimi söylüyorum. Yani ciddiye almamak lazım. Abdülaziz Bekkini'ye demişler ki yılbaşında biz mevlüt okutacağız alternatif. Millet hani yılbaşında eğleniyor ya bizler ben erkenden yatacağım demiş. Çünkü mevlüt bile okutmak ona ayrı bir önem vermek demektir. Yani yok bir farz etmek. Kale almamak. Evet. Yok farz etmek her zaman iyidir. Bu cemiyetin ayakta durması sağlam temeller üzerinde devam etmesi için lazımdır. Yoksa yani sevgililer günü kutlayan veya yılbaşını anneler günü kutlayan birisi için onu itham etmek, onu suçlamak, vay sen dinsizsin, vay şöylesin böylesin demek doğru değil. Ama bunu da bilmek lazım ve bunun tamamen insanları tüketime sevk ettiği, alışverişe, hediyeye sevk ettiğini de unutmamak lazım. Ha bu kötü mü? Hayır. Elbette ki bir cemiyette alışveriş yapılması o cemiyette ekonominin hareketlenmesine sebebiyet verir. Yani aslında yılbaşı, anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, neyse ne günleri varsa bunların hepsi aslında cemiyete doğrudan ve dolaylı faydası vardır. Yani buna karşı çıkanlar bile, beğenmeyenler bile aslında kıyısından köşesinden bunun hasıl ettiği ekonomik canlılığı yaşarlar.
Tabii şöyle düşünün, bir ayakkabı üreticisisiniz, kendiniz kutlamıyorsunuz ama kampanya yapıyorsunuz ve sırf sevgililer günü için satış yapıyorsunuz. Evet. Çalıştırdığınız insanlar var, maaş ödüyorsunuz. Evet. Yani ekonominin çarkları içinde aslında bu tür günlerin canlandırıcı etkisi var. Ama bizim sevgimizi göstermek için annemize, babamıza ya da bir başlangıcı kutlamak için eğer bir güne ihtiyacımız varsa kendi hayatımızla ilgili daha farklı günler oluşturabiliriz.
Olabilir ama tabii biz öyle bir cemiyet değiliz. Biraz evvel anlattığım gibi darmadağın olmuş bir cemiyetiz. Yani insanlar hiç değilse ayda yılda bir annelerini hatırlıyorlar. Çünkü cemiyet öyle bir hale geldi ki birbiriyle görüşmüyor, birbirine selam bile vermiyor. Akrabalar birbiriyle görüşmüyorlar yani. Ölümden ölümde görüşenler var, hiç görüşmeyenler var. Veya annesini hakikaten arayıp sormayanlar var. Yani onun için aslında hiç bu cihette bakarsanız
elebine karşı bile olsa
faydası da var. Ama tabii bir cemiyetin şahsiyetini muhafaza da ama hangi bir şeyimize bakalım ki kılık kıyafetimizden tutun alfabemize kadar hiçbirisi Türk kültürüne göre değil.
Şimdi bir yandan da tabii yayın yapacağımızı mesela sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz. İnsanların bir kısmı da bu günleri sırf sosyal medyadan işte sevgililer günde şunu aldım anneciğim ah canım benim diyebilmek için kutluyor. Evet. Eğer gün sonunda birileri bundan karlı çıkıyorsa sevgi anlamında da ekonomik
maddi
olarak
maddi ve manevi Hiç bir şey demeyiz. Evet. Bir şey çok... demeyiz ama işin özü, esası budur. Yani çok daha da bu şeylere itibar. Evet, her şey için böyledir. Yani Avrupa adetlerini, yani bizden olmayanların adetlerine çok böyle balıklama atlamak bir millet için pek de övünecek bir husus değildir.
Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür görüşmek ederim. Üzere.